Podcast dinle.
Apara ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Anda Özdemir Gül. Portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Gelişmelere bakacağız, rakamlara bakacağız. Ve her zaman olduğu gibi ekonomist Bergin Maviş ile birlikteyiz. Günaydın Bergin Hanım.
Günaydın Hande. İyi sabahlar olsun.
İyi sabahlar sizlere de. Şimdi takibimizdeki verilerle başlayalım. Her zaman yaptığımız gibi. Şimdi iç taraf ve dış tarafa bakacağız ki. İç tarafta takip ettiğimiz veriler var. Kapasite kullanım oranları, reel kesim güven endeksi. Türkiye sektörel güven endekslerini takip ettik. Şöyle bakalım, imalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran'da 76.6 oldu. Önceki ise 75.3'tü. Arındırılmış reel kesim güven endeksine bakalım. Haziran'da 109.8, önceki 107.1'di. Sektörel güven hizmette ise %6.2, perakende'de %4.8, inşaatta %3.6'lık artış var. Ne dersiniz? Şimdi diğer verilere de bakacağız. Almanya UEFA İş İklimi Endeksi var ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantı özeti de takibimizde olacak. Devam edeceğiz. Burayı bir yorumlayalım.
Tabii. Özellikle burada Türkiye verilerine baz alalım. Burada büyümenin öncü göstergeleri, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, reel kesim, tüketici güveni, bunlar hepsi büyümeyle ilgili ön bilgileri veren bize gelişmeler. Bu anlamda baktığımızda kapasite kullanım oranındaki özellikle yaklaşık 1.3 puanlık artış son derece olumlu. Kapasite kullanımında artışların devamını bekliyoruz. 70'in üzerinde olması olumlu. 70'ten 80'e doğru yükselişlerse özellikle ekonomik aktivitede canlanmayı gösteriyor. Öte yandan reel kesim güven endeksine baktığımızda ise orada da 110.3'ten 109.8, yine 110'lar seviyesine yakın bir noktada. Bu da şunu gösteriyor: aşılama çalışmaları devam ettiği takdirde üretim ve harcama kalemlerinde önemli artışları beraberinde göreceğiz. OECD başta olmak üzere IMF, Dünya Bankası, Fitch ve Moody's'in Türkiye büyüme rakamlarını gördük. Ve bu büyüme rakamları içerisinde bir tek Moody's bu yıl için %5, önümüzdeki yıl için ise %4'lük bir büyüme rakamı tahmininde bulunmuş. Diğerlerine baktığımızda ise bu yıl için daha düşük ama önümüzdeki yıllar için daha yüksek veriler. Bu gözle baktığımızda özellikle IMF'nin ve OECD'nin değerlendirmelerini çok daha şu anda bizim beklentimize paralel buluyorum. Bu durumda 2021 yılı itibariyle Türkiye büyümesi, aşı çalışmalarının çok daha hızlanması, yerli aşımızın da aynı şekilde aşılama süreci içerisine alınması durumunda Türkiye ekonomik büyümesinin 5.7 ile 6 arasında bir seviyeyi yakalaması söz konusu olacak. O yüzden bu rakamları son derece önemsiyorum. Almanya tarafına baktığımızda ise ya da hemen şu PPK notlarına da bir göz atalım. Orada da sıkı duruş, kararlılık ifadeleri yeniden metne girmişti. Toplantı tutanakları sonrasında da Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun yine bankalar yöneticileriyle Bankalar Birliği'ndeki yapmış olduğu toplantı sonrasındaki açıklamalar oldukça önemliydi. Bunların yansımalarını takip edeceğiz kur tarafında.
Peki şimdi devam edelim. Bir sonraki sayfaya geçtiğimizde Bank of England faiz kararı var. ABD dayanıklı mal siparişleri. ABD tarafında yine birinci çeyrek büyüme verisini takip edeceğiz ki yine son olarak mal ticaret dengesi de takibimizde olacak. Türkiye saatiyle baktığımızda 15.30 itibariyle takip edeceğiz ABD tarafından gelen verileri. Buyurun, buraya da ilişkin yorumlarınızı
alayım. Bank of England, yani İngiltere Merkez Bankası'nın kararı önemli, açıklamaları önemli. Yeniden bir kapanma süreci cine girebilir mi? Ve ekonomik aktiviteyle ilgili ciddi sıkıntılar söz konusuydu. Tam maskeleri çıkarmak için tarih belirlemeye çalışırken Delta varyantıyla ilgili vaka sayılarındaki artış İngiltere'de moralleri bozmuşa benziyor. Bakalım İngiltere Merkez Bankası bu konuya ilişkin ne gibi açıklamalar yapacak? Faizlerde bir değişim beklenmiyor. Ancak repo tarafında, ters repo işlemleri tarafında bir adım atacak mı? Genişlemeci adımlarına devam eden İngiltere. Bu önemli olacak çünkü Fed'in ters repo işlemlerine başladığını ve piyasadan oldukça önemli bir miktar parayı çektiğini biliyoruz. Bununla birlikte Amerika tarafında dayanıklı mal siparişleri ve birinci çeyrek büyüme rakamları önemli olacak. Özellikle son dönemde Fed başkanlarının söylemlerinde enflasyondaki yükselişe ilişkin olarak bunun tamamıyla geçici olduğunu söylemişler ama detaylarını vermemişlerdi. Şimdiki açıklamalarına baktığımızda detay olarak tedarik zincirindeki yaşanan aksamalar, üretimdeki bazı üretim maddelerindeki yaşanan tedarik problemlerinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü hareketlere neden olduğunu ve bu durumun bundan kaynaklandığını belirtti. Dolayısıyla burada dayanıklı mal siparişleri noktasında bakacağız, büyüme verisine bakacağız ve tabii ki mal ticaret dengesi de önemli olacak. Şöyle FED Başkanı Powell'ın açıklamalarında önemli yer tutan bir nokta vardı. Ekonomik göstergelerde gayet olumlu gidiyoruz. Enflasyonda durum geçici demişti. Bakalım o birinci çeyrek büyüme rakamlarını yansıyabilmiş mi? Çünkü istihdam konusunda ciddi çekinceleri vardı. Ve bu gerilimde özellikle doların tüm para birimleri karşısında değerli kılmaya devam ediyor çünkü.
Peki Belgin Hanım, şimdi borsalara geçelim. Bakalım piyasalar kısmına yansıması nasıl olur? Siz de söylediğiniz FED yetkililerinin açıklamaları piyasaların takibinde olan konular. Şimdi sonrasında yansımaları, Powell'ın açıklamaları, Ballard'ın açıklamaları var. Evet. Ne dersiniz şimdi vadeli tarafa da bakalım. Nasdaq'ta 14.308 puan seviyesini görüyoruz. Yukarı yönlü hareket var vadeli tarafta. %0,36 Dow Jones tarafında 33.881. S&P'de keza yine yükseliş görüyoruz. 4244'ten de işlem görüyor ama ne dersiniz?
Dün Dow Jones tarafında ya daha doğrusu Nasdaq endeksinde tüm endekslerde alıcılı seyirler vardı. Özellikle FED başkanlarının biraz önce söylemiş olduğum açıklamaları biraz sanki yüreklere su serpmişti. Ve Nasdaq endeksi bu yıl 16. kez rekor seviyeden kapanması dikkat çekti. Yine teknoloji hisseleri önderliğinde indi. Yükselişler. Burada da elektrikli otomobil üreticisi Tesla hisselerinin şirketin Çin'de güneş enerji depolama özelliğine sahip ilk şarj istasyonunu açtığını duyurması ardından %5.27 artışla $656.57 yükselmesi bunun teknoloji tarafındaki hisselere moral vermesi ve yükselişi beraberinde getirmişti. Yeni bir rekor kırılmış oldu 16. kez. Bununla birlikte şöyle bir baktığımızda ise petrol fiyatlarının yükselişiyle birlikte enerji şirketlerinin de aynı şekilde Amerika tarafında değer kazandığını, küresel bazda da değer kazandığını gördük. Bu açıdan baktığımızda özellikle Bitcoin'e doğru yöneliş yeniden söz konusu oldu. Ve bu anlamda baktığımızda en eski kripto para birimi Bitcoin %15'ten fazla değer kazanarak $33.000 çıktı. Eğer bu haber gelmemiş olsaydı muhtemelen S&P ve Dow Jones tarafında da yeni rekorları görmüş olacaktık bu anlamda. Dün Amerika'dan gelen verilerin de pozitif etkilediğini görüyoruz. Özellikle daha sakinleyen bir dolar var. Hem FED başkanlarının açıklamalarının detaylandırılması hem de piyasaya moralin gelmesiyle birlikte dolar endeksinin geri çekilmesi de hisse senetleri tarafına güç vermiş gözüküyor.
Peki şimdi tahvil tarafına da bakacağız. ABD tahvillerine hemen şöyle göz atalım. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde 10 yıllık tahvil faizine bakıyoruz. 1.50 seviyesinde. Orada yukarı yönlü hareket var. %0.67 oranında. Evet. 2 yıllıkları dün konuşmuştuk ki %3'ün üzerindeydi. Biraz bir tık alta gelmiş ama hala %3'ün üzerinde. 0.27. 5 yıllığa bakalım 0.91.
Evet. Hep ters repodan bahsediyorduk yani oradaki miktarlardan biraz bahsedelim. Çarşamba günü ters repo imkanıyla yani piyasadan para çekilen işlemlerle birlikte piyasadan $813.6 milyar nakit çekti. Yani FED politika faizini arttırmıyor, arttırmayacağız diyor. Enflasyondaki yükseliş geçici diyor. Genişlemeci para politikası duruşunu sergilerken geri plandan piyasadan ciddi anlamda bir doları da çekiyor. Bu durum 2 yıllıklarda etkisini gösteriyor. 10 yıllıklarda ise hali hazırda çok fazla bir hareket görmüyoruz. 1.48-1.50 bandı içerisinde sabit tutulurken ters repo işlemleriyle piyasadaki fazla olan likiditeyi çekmeye devam eden bir FED görüntüsü var bu anlamda. Bununla birlikte finansal kurumlar Amerika'da Merkez Bankası'na %0 faiz oranıyla borç vermeye devam ediyor. Bu da düşük getiri ortamında çok az yatırım seçeneği olduğunu işaret ediyor. Bu gözle baktığımızda şu an için tahvile bir yöneliş yok. 2 yıllıklardaki bu hareket ise biraz önce söylediğim o ters repo işlemlerinden kaynaklı likidite sıkıntısının bir sonucu.
Peki şimdi tahvillerde bu şekildeydi. Dolar endeksine de bakalım. Sonrasında yine borsalarla devam ediyor olacağız. Dolar endeksine baktığımızda orada da bir gerileme görüyoruz. Son bir haftaya bakalım. 92.33'lerden 91.73'e kadar da gerileyen bir endeks karşımızda. 91.72 şu an için. Son bir haftalık hareketi nasıl değerlendirmek lazım gelişmelerle birlikte?
Harekete bakarsak son bir haftalık harekete bakarsak tamamen teknik hareketler. ilk aşağıda baktığımızda 91.30'un üzerine çıkmasıyla ilk hareket, ilk tehlike sinyalini alan piyasa. Daha sonrasında 92.30'lar seviyesine kadar yükseliş ve ikinci tehlike. Bu eşiğin aşılmadığını görüyoruz ve bu eşiğin aşılmamasında da bence FED başkanlarının açıklamalarındaki tarz değişimi. Yani enflasyondaki geçici durum ifadesini koymaları ve bunun alt detaylarını yavaş yavaş vererek piyasadaki bu şeyi dengelemeleri. İkincisi ise biraz önce söylediğim piyasadan 816 milyar dolarlık bir parayı çekmeleri. Normalde bu doları değerli kılacakken piyasadaki dengesizliği ortadan kaldırmasıyla birlikte bir sakinleme görüyoruz. Ama hala yüksek mi? Evet. Dolar endeksi hala yüksek ve bu durumda ister istemez diğer para birimlerinin değersizleşmesinden de kaynaklanıyor. Örnek vermek gerekirse yen ve yuan tarafındaki olumsuz haber akışının getirdiği etkiler. Bununla birlikte tabii ki dolar endeksi içerisinde önemli payı olan euronun da yine değersizleşmesi. Bu açıdan baktığımızda yukarı yönlü hareketlenmelerde 92'nin üzerinde 92.50 seviyesi aşılmadığı sürece geri çekilme hareketinin yavaş ama temkinli bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Bu durumda dolarda değer kayıpları haftayı bu şekilde tamamlama ihtimali var. Ama bugün İngiltere Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamalar hem sterlin hem euro hem de dolar üzerinde etkili olabilir. O yüzden takip edeceğiz. Olumsuz değil piyasa dostu açıklamalar gelirse bu durumda 91.30 ve aşağısına doğru bir geri çekilme hareketini görebiliriz.
Peki şimdi geçelim Asya'ya, sonrasında Avrupa'ya da bakacağız. Borsalar tarafında Asya'da nasıl bir seyir var? Dün de karışık bir seyir vardı. Bugüne baktığımızda yeşil bir tablo görüyoruz. Kapanışın perşembe günkü işlemlerinde Asya borsalarında. Hindistan pozitife dönmüş Belgin Hanım. Bakalım %0,65 oranında yukarı yönlü hareket var. 52.644'ten işlem görüyor. 28.868 ise Hong Kong. Genel itibariyle Japonya'da keza pozitif, yatay pozitif. Çin, Şangay ve Güney Kore 3.286'da şu an için birimli. Ne dersiniz?
Evet. Çin'de ve Hong Kong'da sınırlı yükselişler görüyoruz. Bununla birlikte Japonya tam sınırda ve Güney Kore tarafına baktığımızda ise Hindistan ve Güney Kore tarafında ise toparlanma var. Vaka sayılarındaki artıştan bahsetmiştik ve buradaki özellikle Hindistan'da vaka sayılarının düşmesi, Güney Kore'de ise aşı çalışmalarının hızlanması gibi etkenler vardı. Kuzey Kore ile Amerika arasında Kuzey Kore tarafından gelen açıklamalar da vardı. Şu anda ekranımızda görmüyoruz ama Kuzey Kore liderinin yardımcısının şöyle bir açıklaması vardı. Kıymetli vaktimizi Amerika için harcıyoruz. Yani özellikle nükleer silah ve silahsızlanma noktasında görüşmelere sıcak bakmadıklarını söylemeleri yeni bir gerilimi beraberinde getirebilir mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Öte yandan dün de bir gelişme vardı. İngiltere ile Rusya arasında ve İngiltere sularındaki seyir halindeki bir gemi daha öncesinde Rusya tarafından, şimdi ise İngiltere tarafından bir yakın sıcak temas olduğuna dair. Ancak her iki tarafta sıcak bir temasın olmadığını, ateş açılmadığını açıklamasıyla gerilimi düşürmeye çalıştılar. Bu açıdan baktığımızda Asya piyasaları bu haber akışını takip etti. Ama sonrasında zorlanarak da olsa pozitife girmeyi başardı.
Peki geçelim o zaman Avrupa borsalarına bakacağız. Avrupa'daki seyir nasıl, hangi gelişmeleri takip ediyor? PMI'ler geldi, dün takip ettik Avrupa tarafında. Frankfurt'u önemsersiniz ki orada yarım puana yakın bir yükseliş görüyoruz. 15.531 puanda. Madrid'e bakalım, yine yarım puanın üzerinde 9.000 seviyesinde. Evet. Paris'e baktığımızda 6.585'ten işlem görüyor. Londra borsası neyi fiyatlıyor Belgin Hanım? 7.090'da şu an için %0,22'lik bir artış görüyoruz ama ne dersiniz?
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bugün başlıyor. Bunun gelişmelerini takip edeceğiz. Öte yandan vaka sayılarındaki artış ve aşılamayla ilgili, delta varyantıyla ilgili gündemi meşgul eden konular vardı. Ancak gelen veriler biraz daha iyileşmeyi göstermesi Avrupa genelinde daha olumlu karşılandı. Bununla birlikte von der Leyen'in özellikle İtalya'nın kurtarılması noktasına onunla ilgili bir fonu açıklaması ve bununla ilgili gelişmelerinde biraz daha pozitif yansıdığını görüyoruz. Hep söylüyoruz ya özellikle Avrupa'nın tahvil ve bono kalbi ve oradaki tahvil getirilerindeki negatife dönüş sonrasında ister istemez hisse senedi tarafına sert satışlar gelmişti. Bu da birçok ülkenin fon kaynağını ciddi anlamda miktarını düşüreceğine dair kaygılar da oluşmuştu. Şimdi yeniden bir toparlanma görüyoruz. Biz burada daha çok DAX tarafına bakıyoruz. DAX'ta ise bizi şu an için korkutacak bir durum söz konusu değil. Pozitif seyrini devam ettiriyor. 15 bin önemli destek noktası.
Bakalım Avrupa borsaları da günü nasıl devam ettirecek? Euro-dolar paritesine bakalım. Hemen evet. Borsalar sonrasındaki oradaki seyri de merak ediyoruz. %0,08 1.1937'den işlem görüyor. Ki konuşuyoruz. Yukarı yönlü hareket var. Son bir haftaya baktığımızda 1.1860'lardan gelen bir Euro-dolar paritesi var. 1.1941'e kadar da yükselmiş. Bugün onun bir tık altında şu an için baktığımızda 1.1937.
Hani biraz önce dolar endeksinde söylediğim sözleri aynısını tekrarlayacağım. Tamamen teknik hareketler ve bu kontrollü hareketleri görüyoruz. Bu anlamda baktığımız özellikle 1.1920'nin önemli bir destek noktası olduğunu, bunun altına sarkmanın olmaması durumunda Euro'daki toparlanmanın doları sakinleştireceğinden bahsetmiştik dün itibariyle. Bugün de bunun kısmen gerçekleştiğini görüyoruz. 1.1920 aşağı yönlü harekette kırılacak olursa da İkinci destek noktasını 1.1880'ler seviyesinde olduğunu belirtelim. 1.1845 ise bir diğer destek noktası ki bu seviyelere gelmesi durumunda dolar endeksinde 93.50 seviyesine doğru hareketler görebiliriz. Bu açıkçası çok istenilen bir durum olmayacaktır. Direnç noktası ise bugünün üzerinde ilk karşılaşılacak nokta 1.1945 seviyesi. Bu seviye aşılırsa yani Euro'daki değerlenme devam edecek olursa da o zaman 1.1990 seviyesine takip ediyor olacağız. Biraz daha piyasa dengeye gelir o seviyeye doğru hareketlerde.
Peki Belgin Hanım geçelim o zaman sonrasında hemen Borsa İstanbul BIST yüz endeksine bakalım. 1405'ten güne başladı. Dün kapattığı seviyenin üzerine çıktı. Evet. %0,21 oranında yukarı yönlü hareketiyle güne başlamış oldu. Şu an yarım puan üzerinde bir yükseliş görüyoruz. 1410'da. Yani üzerine de çıkmış başladığı seviyenin. 1414 son bir haftada yukarıda gören bir borsa var. 1391 ise aşağıdan gelişmeleri takip ediyoruz. Ne var iç tarafta? Ne dersiniz?
Türkiye'nin NAFTES ilan etmesi özellikle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz noktasındaki tatbikatları turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yeniden görüşmelere o istikşafi görüşmelerdeki alınan kararlara uymaması sonrasında Türkiye'nin NAFTEX ilanı ve bunun yansımaları hisse senetleri tarafında satışları beraberinde getirmişti. Ama oldukça ilginç bir noktada kapattan ettiriyoruz ya nokta atışı 1403. 1403'ün biraz aşağısında 1402'den kapattık. Borsa İstanbul açısından baktığımızda bir hikayeye, bir heyecana ihtiyaç var. Ve halka arzlardaki yavaşlama, halka arz için gelen yatırımcıların başka alternatiflere doğru yönelmesi de aynı zamanda sermaye arttırımları bölünmelerinde fiyatlamalar üzerindeki etkisini görüyoruz. Endeks dün itibariyle bir kez daha özellikle 1420 seviyesini denemeye çalıştı. Çünkü hareketli ortalamalar anlamında baktığımızda 20'nin üzerindeki yükselişler yeniden trende dönüş olarak pozitif algılanacaktı. Bugün bakacağız. 1430 seviyesi 50 günlük hareketli ortalamalara geliyor. O seviyeye doğru bir hareket görebilir miyiz? Ya da en kötü ihtimalle 1415-20 bandında kapatabilir miyiz? Bu önemli olacak. Bu gözle baktığımızda özellikle bugün Pentagon'da görüşmeleri de başlayacak. O gelmesi bekleniyor Pentagon'dan bir heyetin. Bakalım bu haber akışı bizi nasıl etkileyecek? Ama ben biraz daha pozitif etkileneceğimizi düşünüyorum bu anlamda. Çünkü bankacılık sektöründeki hareketlilik devam edecek gibi gözüküyor. Gün sonu itibariyle para girişlerine baktığımda da bu görüşümü teyit ediyor.
Peki bankacılığa geçelim öyleyse. Tamam. Şimdi bu haftanın üzerine de baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun da açıklamaları vardı.
Evet.
Onları da takip ettik. Etkisini de konuşalım ki %1'in üzerinde artış gösteren bir bankacılık tarafı evet. Görüyoruz. 1188'den 1223'e kadar çıkmış. Şu an haftalık en yüksek seviyesinde.
Evet. Yeni bir hikaye yazılmaya başladı. Pentagon yetkililerinin Türkiye'ye gelmesi ve görüşmeler. Bununla birlikte baktığımız zaman Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamaları ve bir diğer gelişme de swap konusundaki gelişmeler. İngiltere ve diğer ülkelerde gündemimize geldi. Buna Kore de eklendi. Bu gözle baktığımızda zaten var olan swap anlaşmaları vardı Çin ve Katar'la ve buna yenilerinin eklenmesi için de bir çaba sarf ediliyor. Tüm bu gelişmeler yeni hikayeyi oluştururken BIST bankacılık tarafında ise 1200'ün üzerindeki seyir devam ediyor. Dün bankacılık sektörü gelen satıcılı kapanışa rağmen 1209 puanı seviyesinden kapanmayı başardı. Haftalık bazda baktığımızda hala %1.13'lük ekside olduğunu görüyoruz. Aylık bazda ise %2.40'lık bir artısını koruduğunu görüyoruz. Bu anlamda baktığımızda 1225 ilk ara hedef noktamızdı. Şu anda burayı test ediyor. Bu seviyeyi geçerse bunun üzerindeki kapanışlar bizi benim ikinci ara hedef noktam olan 1250 seviyesine doğru taşıyacaktır. Bu gözle baktığımızda özellikle hem kamu bankaları hem özel sektör bankaları hem onlarla ilgili açıklanan istatistiklere baktığımızda o hani hep korkulan olmayacak dediğimiz söylemler, takipteki krediler, sermaye yeterlilik rasyosu, çekirdek sermaye onlarla ilgili sorunların olmadığını görmesi bankacılık tarafına yeni hikayeyi yazdırıyor. Evet. 1250 hedefle yola devam.
Hızlıca sınayiye de bakalım. Hemen sonrasında sınayideki performansa ve harekete bakacağız. Orada da yarım puana yakın bir yükseliş görüyoruz Bergide Hanım. Son bir haftada sınayi tarafını yani bankacılığın daha fazla desteklediğini görüyoruz. Aslında çizgimiz de onu gösteriyor. 2510'dan 2457'ye kadar gerileyen bir sınayi tarafı var. Şu anda 2488.
2500 hedef olmakla birlikte geri çekilmelerde 2450 bu bant aralığında biraz sakinleşen ve dinlenen bir sanayi endeksi göreceğiz. Dün 2476'dan kapatmıştı. Şu anda gayet olumlu 0.50'ye yakın bir yükseliş görüyoruz. Haftalık bazda hala %2.40'lık değer kaybını koruyor. Aylık bazda baktığımızda da %8'e yakın değer kaybı var ki bu oldukça normal. Bir realizasyon zaten bekliyorduk. O yüzden bant aralığı yukarıda 2500-510 aralığı, geri çekilmelerde ise 2450-2460 destek noktaları şeklinde devam eder.
Peki vadeli tarafa da hemen şöyle bir bakalım. Viyop tarafındaki gelişmelerle birlikte harekette nasıl? %0,31'lik yukarı yönlü hareket var. Şu an için vadeli tarafta 1524'ten işlem görüyor. Dün 1515-1541 fiyat aralığındaydı ki 1517'den de günü kapattı. Şu an için onun üzerinde 1524'te.
Yavaş yavaş Haziran vadelerin sonuna gelmeye başlıyoruz. Bu gözle baktığımızda alıcılı seyir devam eder. Haziran ayı boyunca baktığımızda satıcılı gibi gözükse de genelinde alışların hakim olduğu, short yapan satış tarafındaki olan yatırımcıların çok fazla bir getiri elde edemediği bir vadeli profili vardı. Dün de uzlaşma fiyatı olarak baktığımızda 1517'den kapandı. Şu anda yukarıdayız. Bu son derece önemli. Hisse senedi tarafında da endeks hareketlerine de pozitif yansıdığını görüyoruz vadeli taraftaki hareketlerin. Kısa vadede yukarı yönlü hareketlerde bugün için ilk direnç noktamız 1525-1526 aralığında. İkinci direnç noktamız ise 1530-35 bandında. Buraya doğru hareket olur mu? Bugün 1525'in üzerinde bir kapanış gerçekleştirirsek evet ikinci hedefimiz 1535 olur halinde. Geri çekilmelerde ise 1507 seviyesinin önemli ve kuvvetli bir destek olduğunu hatırlatalım. Gün boyunca alıcılı seyrini koruyacaktır.
Peki geçelim o zaman şirket hisselerine. Şimdi hisselere geçmeden önce de birazcık sektörel bir değerlendirme alayım evet. Sizden. Beyaz eşya sektörüne bakalım Bergin Hanım. Beyaz eşya için ne dersiniz? Mayıs ayında iç satışlar yıllık %11, ihracatın ise %66, üretim ise %60 arttığı açıklanmış. Zaman zaman konuşuyoruz. Çeşitli teknolojik yatırımların da farklı alanlara da yönlendiğini sizler de belirttiniz. Beyaz eşya sektöründeki gelişmelerle birlikte ama rakamları nasıl okumak lazım?
Evet, yönetmenimizden de bir yardım isteyelim. Beyaz eşya sektörü içerisinde Vestel, Arçelik, Vestel, Beyaz varsa onların da fiyatlarını görelim. Sonra Asel sana geçelim. Evet, beyaz eşya sektörünü sıklıkla bahsettik Hande. Ve bu beyaz eşya sektöründe Arçelik'i konuştuk, Vestel'i konuştuk, Vestel Beyaz'ı konuştuk. Ve bu gözle baktığımızda hepsinde bir hikaye vardı. Cirolarında artış vardı. Bunların bilançolarına olumlu yansıması vardı. Hatta sürpriz karlar söz konusuydu. Ana lokomotif beyaz eşya sektörü oldu belli bir süre. Sonra buna mobilya sektörü en ilginç bir şekilde o evde kalma süreçlerinin artmasıyla birlikte ötelenen ihtiyaçlar. Ama sonrasında ise yeni farkındalık yaratılması iç ve dış pazarda ki yoğun ciro artışları, ihracat ağırlıklı stratejilere dönüş gibi unsurlar beyaz eşya sektörünü dolayısıyla da sanayi tarafındaki yükselişleri de beraberinde getirdi. Bu anlamda baktığımızda beyaz eşya iç satışları yıllık bazda %11, ihracat %66, demek ki ihracat ağırlıklı bir beyaz eşya sektörümüz var. Üretimde ise %60 artış söz konusu. Bunlar son derece önemli gelişmeler ve biz eğer ihracat ağırlıklı büyüme modeli içerisindeysek büyük desteği de beyaz eşya sektöründen göreceğiz.
Peki geçelim beyaz eşya sektörü sonrası rakamları da gördük, sırayla geldi. Aselsan'a bakalım, Aselsan'daki gelişme ve rakam nasıl? Burada da şirkette savunma sanayi başkanları arasında mobil kule ve mobil alçak irtifa hava trafik radar sistemi projesiyle ilgili toplam bedeli $52 milyon ve $115 milyon tutarında sözleşme imzalandığı açıklanmış. Teslimatların ise 2026 ve 2027 yılları arasında gerçekleşeceği de açıklanan bilgiler arasında son bir aya bakıyoruz. 14.72'den 15.80'e kadar da çıkmış. Yarım puana yakın bugün içinde yükseliş var. 15.23, bu yükseliş devam eder mi bu gelişmelerle birlikte?
Hafta başından bu yana 4. işlem günündeyiz. Aselsan'dan haber akış devam ediyor ve biz de bunları paylaşıyoruz. Çünkü bunlar önemli haber akışları. Savunma sanayi ile yenilenen protokol, bununla birlikte dün de yine vardı. Yine farklı bir ihale ondan sonra ve şimdi de burada baktığımızda savunma sanayi ile birlikte İHA yine bir $52 milyon ve $115 milyon tutarında sözleşme imzalandığı haberi. Ve hissenin performansına baktığımızda ise Mayıs sonu itibariyle 14.70'lerdeydi. Haziran ortalarına geldiğimizde sona yaklaşırken o 16 seviyesini zorlayan bir Aselsan var. Zaten bizim bant aralığımız belliydi. 14.70'in üzerinde 15.80, ondan sonra da 16.50. 17'ye doğru hareketler olur mu görürüz. Ama özellikle Aselsan'ın ikinci halka arzından sonra dolaşımdaki pay sayısının artmasıyla birlikte yerli yatırımcının elindeki maliyetlerin yüksek kalması biraz hareketleri baskılayabilir. Ama savunma sanayi yine yılın ikinci yarısında oldukça hareketli olabilir.
Peki, Anadolu Isuzu'ya geçelim hemen ardından. Burada da bir ihale söz konusu, ihale kazanılmış ve aynı zamanda da 15.9 milyon euro tutarında toplu ulaşım aracı teslimatı ve satış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin bir sözleşme de açıklandı. Bilgiler arasında %2 aşağında prim var şu an için. 16.68 fiyat, 19.33'ü de görmüş ama son bir aya baktığımızda 16.10'sa aşağıda gördüğü işlem fiyatı.
Evet, son derece olumlu. Hissede baktığımızda aşağı yönlü hareket haber sonrasında biraz toparlanma olarak kendini gösteriyor. Realizasyon gelebilir beraberinde ama hissenin performansına, daha doğrusu otomotiv sektörü içerisinde hissenin performansına baktığımızda çok daha istikrarlı bir çizgisi vardı ama son dönemde gelen satış baskısıyla birlikte yeniden bir toparlanma sürecine girip girmediğini yarından itibaren bakacağız fiyatlamalara.
Peki, Polisan Holding'e geçelim. Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Polisan Kimya'nın mülkiyetinde bulunan Gebze'deki bu taşınmazın 30.150 metrekarelik 81.9 milyon Türk lirası bedelle satıldığı açıklanmış Gebze'deki. Burada böyle bir haber akışı %6.67'likte yukarı yönlü hareket var. 2.92 son bir ayda görmüş. Onun bir tık altında, özür dilerim, 2.80 fiyat.
Evet. Evet, 81.9 milyon bedelle satıldığının açıklanmasıyla birlikte hissede kasasına para gireceği beklentisi ile birlikte sert yukarı doğru bir hareket görüyoruz. Daha öncesinde zaten Haziran ayı başlarından itibaren aşağı yönlü hareketler vardı. Dolayısıyla habere duyarlı bir yükseliş olduğu için yatırımcıların satış için, kârlarını cebe koymak için bunu realize etmeleri söz konusu olabilir. Günün ikinci yarısındaki hareketlere bir baksınlar karar vermeden.
Peki. Şimdi geçelim ABD tarafına. Özür dilerim. Türk Hava Yolları'nın ABD'den gelen bir haber var. Yani ABD'de Dallas ve Denver şehirlerine seferler düzenlenecek. İki tane yeni şehre sefer düzenlenmesi. Evet. 0.21 yukarı yönlü hareket var. 14.59 fiyat karşımızda. 12.90'lardan çıkmış.
Evet, inşallah biz de gideriz sen de o şehirlere. Türk Hava Yolları'nın dünyanın birçok noktasına ve yeni noktalar dahil olmak üzere uçak seferleri düzenlediğini ve o ağını genişlettiğini görüyoruz. Özellikle okyanus ötesi uçuşlar Türk Hava Yolları'nın ciro anlamında, karlık anlamında pozitif etkileyen unsurlar. Tüm havayolu şirketleri için bu geçerli. Kargoya oldukça ağırlık vermişti o zorlu dönemler içerisinde. Şimdi ikramlar başladı ve okyanus ötesi uçuşların da başlaması ve yeni rotaların belirlenmesi hisse performansını olumlu etkilemeye devam eder. Orta vadeli portföylerde Türk Hava Yolu bence yılın sonuna kadar yerini korumaya devam edecek.
Hisseleri noktaladık Belgin Hanım. Şimdi Selva Gıda da bu arada yarın Borsa İstanbul'da işlem görmeye evet. başlayacak. Onu da hatırlatmış olalım. Bir de halka arz tarihini hatırlatalım. Mediterra'nın hafta başından beri anımsatıyoruz bunu. 24 ve 25 Haziran tarihlerinde yani bugün ve yarın talep toplanacak Mediterra tarafından.
Çok daha mantıklı olacaktır. Dün de bunun benzerini gördük. Piyasa çok hızlı değişebiliyor. Dolayısıyla %15-20 hisse senedi, geri kalanında ise yatırım fonları, değişken yatırım fonlarından portföyde yer alması önemli. %50 kısmı ise hala nakitte kalmalı.
Peki Belgin Hanım çok teşekkür ederiz yorumlarınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Podcast dinle.